Türkiye gündemine ilişkin Türkiye muhabirimiz Yavuz Ohan'la görüşeceğiz yine bu hafta. Yavuz Bey merhaba.
Merhabalar.
Türkiye gündeminin ana konusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika ziyareti. Bir görüşme gerçekleştirdi Erdoğan Trump'la. Görüşmenin ardından yapılan açıklamaları ve görüşmenin özellikle 20 dakika olması bir takım spekülasyonlara da neden oldu. Bu süreyi de değerlendirebilir misiniz?
Öncelikle bu görüşme bittikten sonra 20 dakikayla ilgili tartışmaları Cumhurbaşkanı gazetecilerle konuşurken yanıt vermiş. Bunun üzerinden spekülasyon yapılması çok çirkin diye, ama süre 20 dakika. Baş başa görüşme 20 dakika. Cumhurbaşkanı 2 saat 40 dakikalık bir görüşme diyor. Evet, 2 saat 40 dakikalık bir görüşme. Yemek ve basın açıklamaları dahil olmak üzere böyle bakılması gerektiğini söylüyor Cumhurbaşkanı. Daha önceki Türkiye Cumhurbaşkanları ya da başbakanlarıyla Amerika başkanları arasındaki baş başa görüşmelerin süreleri biraz daha fazlaydı. Bunun çok kısıtlı olması, basın toplantısında basın açıklaması yapılması sadece, basın toplantısı yapılmaması, sorulara cevap verilmemesi başka spekülasyon konularıydı. Ama tabii çok kritik bir ziyaretti. Cumhurbaşkanı Erdoğan önceden yaptığı açıklamalar vardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin PYD'ye ağır silah verme kararı üzerine bu ziyaret gerçekleşti. Hatta gerçekleşip gerçekleşmeyeceği de tartışılmıştı. Cumhurbaşkanı da o süreçte nokta koymaya gidiyoruz demişti. Cumhurbaşkanının 3 bürokratı Amerika Birleşik Devletleri'ne göndermesi, onlar Amerika'dayken Amerika'nın YPG'ye ağır silah verme kararının altına imza atması, bütün bunlar o görüşmeyi çok kritik hale getirdi. Bütün tartışmalardan arındırarak baktığımızda ne oldu peki? Bir numaralı sorun YPG'nin Türkiye tarafından terör örgütü olarak görülmesi, Amerika'nın ise Suriye'de onu arazide bir ortak olarak görmesi YPG'yi. Bu konuda bir değişiklik oldu mu? Hayır. Cumhurbaşkanı diyor ki bu konuda kendilerini ikna edemedik. Rakka operasyonu başlamış, kuşatma da tamamlanmış ve Rakka'da PYD ile birlikte devam edecekler diyor. Türkiye'nin bir numaralı talebi buydu. Bu taleple ilgili bir sonuç alamadı. İki numaralı talebi neydi? Fethullah Gülen. Fethullah Gülen Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşıyor ve Türkiye diyor ki hala örgütünü oradan yönetmeye devam ediyor. Türkiye'de 15 Temmuz'un sorumlusudur ve bu adam cezalandırılmalı. Bize iade edilmeli. Bunu isteriz. Eğer olmuyorsa oradaki ilişkileri sınırlandırılmalı, iletişim kurması engellenmeli, mümkünse iade için cezaevine konulmalı. Bu konuda bir gelişme var mı? Bu konuda da bir gelişme yok. Amerika Birleşik Devletleri'nden FBI'nin özel bir soruşturma oluşturması için talepte bulunduklarını Cumhurbaşkanı söylüyor. Ama bunu sadece not ettiklerini de ifade ediyor. Yani somut bir söz verilmiş değil. Üçüncü önemli gündem maddesi ise Rıza Zarrab ve sonrasında tutuklanan Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı. Bununla ilgili de baş başa görüşmede sorunu gündeme getirdiğini söylüyor Cumhurbaşkanı. Ne yanıt aldınız diye soruyorlar gazeteciler. Yargısal süreç dediler diyor. Yani orada da herhangi bir söz verilmemiş. Bu şartlar altında Türkiye 3 taleple, 3 kritik taleple Amerika Birleşik Devletleri'ne girerken 3 taleple ilgili de aslında bir sonuca ulaşmış görünmüyor. Peki ne oldu yani bu ziyaret ne manaya geliyor o zaman? İşte Amerika Birleşik Devletleri'ne gidinceye kadar Cumhurbaşkanı Türkiye ile Amerika arasında büyük bir gerginlik olabilir mi, kriz çıkabilir mi diye uluslararası gözlemcilerin beklentileri vardı. Böyle bir kriz çıkmasına hem Amerika müsaade etmemiş oldu hem de Türkiye böyle bir kriz çıkmasına uygun bulmamış oldu bu süreçte. Bundan sonra ne olacak? Suriye'de ne olacak? Belli ki Türkiye pozisyonunu tutacak ve Cumhurbaşkanı Trump'a eğer Suriye'den Türkiye'ye saldırı olursa buna karşılık verileceğini söylediğini de aktarıyor. Ama zaten veriyordu. Oradaki kurallar, uluslararası kurallar gereği. Burada da bir değişiklik olmayacak. Ve Türkiye bekleyecek. Akko operasyonunda Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik uyarıları vardı. Bu operasyonu Kürtler'de yaparsanız orada bir Arap halkla ilgili sorunlar çıkabilir. Araziyi bilmiyorsunuz, biz biliyoruz diye. Türkiye bekleyecek, arazide ortaya çıkabilecek sorunlar karşısında Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye başvurmasını birazcık umuyor, görünüyor. Çünkü Cumhurbaşkanı kapımızı çalacaklar diyor önümüzdeki süreçte. Kapısının çalınmasını bekleyecek Türkiye. Bu ziyaretin belki de en kritik cümlelerinden birisi bu. Türkiye pozisyonunu sabit tutacak, belirleyecek. Amerika ile bir kriz yaşanmaması için bu görüşme bir gerekçe olarak ortada duruyor. Önümüzdeki süreçte Amerika'nın yaşayabileceği sorunlar karşısında birlikte hareket edebileceği bir zemin oluşmasını bekleyecek diyebiliriz.
Amerika ziyaretinde öne çıkan bir diğer konu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumalarının karıştığı kavga. Bu kavgayla ilgili basında, internet haber sitelerinde, sosyal medyada görüntüler var. Hatta Amerikan yönetiminden açıklamalar da var. Hem polisten hem de belediye başkanından ve yönetimden. Bu açıklamaları nasıl değerlendirebiliriz?
Voice of America'nın çektiği görüntüler sosyal medyada ve internet sitelerinde dolaşıyor. Gerçekten çok can sıkıcı görüntüler. Cumhurbaşkanı Erdoğan Beyaz Saray'dan çıktıktan sonra Büyükelçiliğe geliyor. Büyükelçilikte Erdoğan'ı destekleyen bir grup var. O grup orada Erdoğan'ı karşılarken özellikle PKK lehine, PYD lehine, HDP lehine sloganlar atan bir grup da Büyükelçilik önüne geliyor. Orada bir alevlenme oluyor. Cihaz atılıyor birisinin kafasına. Çünkü Cumhurbaşkanı'nı destekleyenlerden birisi yaralanıyor ve ortam alevleniyor. Tam o sırada Cumhurbaşkanı geliyor, korumalar giriyor. Cumhurbaşkanı içeri girdikten sonra olaya korumalar müdahale ediyorlar. Cumhurbaşkanı'na yönelik sert sloganlar nedeniyle ve işte o gerilim nedeniyle ve gerçekten tekmeler, yumruklar havada uçuyor. İnanamıyor insan gördüğü zaman o görüntüleri. Çok da acımasız bir kavganın olduğunu görebiliyoruz. Sonrasında Amerikan polisi çok aciz kalıyor. Çok az sayıda olduğu söyleniyor. Ardından ek kuvvetler geliyor ve ayırıyorlar. İşte korumalar kendi yerlerine dönüyorlar. Diğer göstericiler de bölgeden uzaklaştırılıyor. 9 yaralı olduğu belirtiliyor o kavgalar sırasında. O kavgalardan sonra Dışişleri Bakanlığı'nın bir açıklaması var. Amerika Birleşik Devletleri'nde protestonun herkes için serbest olduğunu hatırlatan ve bunu Büyükelçiliğe bildirdiklerine ilişkin bir açıklama ve olayı kınıyorlar. Belediye Başkanı, Washington Belediye Başkanı sorumluların bulunması için çaba sarf edeceklerini söylüyor. Polisler de aynı şekilde. Bu şartlarda ne olabilir? Türk korumaları tespit etmemeye çalıştıklarını da belirtiyorlar. Türk korumaların Cumhurbaşkanı'yla gittiği için orada diplomatik dokunulmazlıkları oluşuyor. Zaten Türkiye'ye döndüler. Ama bir daha Amerika Birleşik Devletleri'ne giderlerse oraya alınmama gibi bir durumları söz konusu olacak. Anladığımız kadarıyla uluslararası anlaşmalar gereği. Bunun dışında işte Amerika'ya kritik bir ziyaret yaptı diyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan. Amerika'daki Türk muhabirler Google'dan Erdoğan diye girdiklerinde ilk çıkan 3 haber Amerika'daki kavgayla ilgili. Amerika'daki gazetelerde Trump'la Erdoğan arasındaki görüşmeden ziyade oradaki kavgayı öne çıkartan haberleri görmüşler. Onu anlıyoruz Türkiye'ye gelen haberlerden. Yani amacın dışına çıkmış bir görüntü söz konusu. Amerika Birleşik Devletleri'nde kritik bir görüşme yapıyorsunuz. Kritik bir takım mesajlar verildiğini iddia ediyorsunuz. Ama bütün o görüşmeler, bütün o ziyaretlerin önüne Türk korumaların oradaki protestoculara dayak atması geçiyor ve ona ilişkin de ciddi eleştiriler. Ama korumaların daha önce Ekvador'da da benzer bir görüntüsü olmuştu Cumhurbaşkanı'nın. Orada da resmi korumalar protestocularla karşı karşıya gelmişlerdi. Bir önce New York'a gittiğinde yine protestocuların sloganlarını bastırabilmek için korumaların yüksek ses bağırdıklarına şahit olduk. Yani bu bir ilk değil ama belki de en şiddetli protestoculara yönelik tepkinin olduğu görüntü diyebiliriz. Büyükelçilik önündeki görüntü ve dediğimiz gibi Amerika'da Erdoğan'ın ziyaretinin önüne geçmiş durumda.
21 Mayıs'ta Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 3. Olağanüstü Kongresi var ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın genel başkan seçilmesi bekleniyor. Hatta Binali Yıldırım'ın parti yönetiminde yer alması için tüzük değişikliğine de gidilebileceği belirtilmiş. Bunu nasıl değerlendirebilirsiniz?
Evet, anayasa değiştikten sonraki resmi açıklama yapıldı. Muhalefet buna karşı çıkıyor. Anayasa değişikliği tam olarak gerçekleşmedi. Oy sayımında hile var. Yüksek Seçim Kurulu buna göz yumdu diye. Ama resmi olarak artık yürürlüğe girmiş durumda. İki husus vardı. Burada hızla yürürlüğe girecek. Birisi partili cumhurbaşkanlığı. Cumhurbaşkanı partili oldu. Bir diğeri de yargıya ilişkindi. Belki birazdan konuşuruz. Cumhurbaşkanı partiye üye olduktan sonra 21 Mayıs'ta da olağanüstü kongreye gidecek. Olağanüstü kongrede Cumhurbaşkanı aynı zamanda genel başkanı olacak AK Parti'nin. Bu tabii Türkiye'de ilk kez yaşanacak. Buna ilişkin tartışmalar da devam ediyor. Acaba grupta, grup toplantısında konuşma yapacak mı genel başkan olarak? Cumhurbaşkanı meclise gittiği zaman resmi karşılama gerekiyor. Kurallar o nasıl aşılacak gibi bir takım değerlendirmeler kendi içinde devam ediyor. Bu arada Binali Yıldırım acaba hangi görevde olacak, nasıl olacak? Genel başkan vekili mi olacak, başka bir özel görevlendirme mi olacak, tüzük mü değişecek, bunlara bakıyorlar. Ama şunu anlayabiliyoruz, partinin yönetiminde ciddi bir değişiklik olacak 21'inden sonra ve kabinede ciddi bir değişiklik olacak ve Türkiye bu anayasa değişikliğini 21'inden sonra daha net bir şekilde yönetimde hissedecek. Bir de 21'inde yapacak konuşma önemli Cumhurbaşkanı'nın. O konuşmayla aslında 2019'a kadar geçecek süreçte AK Parti'nin yeni yaklaşımlarını ortaya koyması bekleniyor. O konuşmada çok dikkatle izlenecek anlayabildiğimiz kadarıyla buradan. Ama 22 Mayıs'ta yeni Türkiye yönetim modelinin hayata geçtiğini göreceğiz.
Az önce siz de bahsettiniz. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun ilk üyeleri belli oldu. Anayasa değişiklik yapısıyla yenilenen Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun mecliste önceki gece yapılan oylamada seçildiler. Seçilen isimlere bakarak bir değerlendirme yapabilir misiniz?
Evet, yapılabilir. Çünkü referandumdan önce en çok üzerinde konuşulan, muhalefetin en çok eleştirdiği düzenlemelerden biriydi bu. Yargı da Cumhurbaşkanı'na bağlanıyor. Çünkü Cumhurbaşkanı partide olacak, partinin genel başkanı olacak ve o partinin mecliste bir çoğunluğu var. O çoğunlukla beraber Hakimler Savcılar Kurulu olarak isim değişen o kurulun çoğunluğunu Cumhurbaşkanı atayacak demişti. O dediği de oldu. Onu görebiliyoruz bugünkü seçimlerden. MHP ile AK Parti'nin referandum sürecindeki ortaklığı burada da devam etti. 7 üyeyi Türkiye Büyük Millet Meclisi seçecekti. 7 üyeden 2 kontenjan Milliyetçi Hareket Partisi'ne verildi. 5 kontenjan da AK Parti'ye. Seçilenlere baktığımızda 2 örnek sanıyorum bu eleştiriler çerçevesinde değerlendirilebilir. Birisi Beyoğlu Belediyesi'nde görevli AK Partili bir avukatın HSK üyesi olması. Bir diğeri de Milliyetçi Hareket Partisi'nin parti yönetiminde olup da aynı zamanda avukatlık yapan bir üyesinin HSK'ya seçilmiş olması. Aynı zamanda Devlet Bahçeli'nin avukatı. Yani bir partili kimliğiyle yine HSK'da temsil edecek isimler şu anda bu yeni dönemde görev almış oluyorlar. Bu referandum öncesi de çok tartışılmıştı. Partili üyeler HSK'ya geçmişte partiyle bağlantısı olan üyelerin HSK'ya seçilmesi başka bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Çünkü Türkiye'de partili olursanız, eğer seçimlerde de aday olduysanız bazı görevlere geri dönemiyorsunuz. Mesela hakimseniz istifa edip milletvekili adayı olabilirsiniz ama tekrar hakim olamazsınız. Çünkü partili kimliğiniz artık ortaya çıkmıştır. Öyle diyor yasalar. Ancak burada HSK'ya partili üyelerin atanması işte bu değerlendirmenin dışında geliyor. Hatta TRT Genel Müdürü olabilmenin şartları arasında bile herhangi bir partiye üye olmamak var. Yani bir takım görevlerde bağımsızlık ve parti kimliğinden arındırılmış bir değerlendirme talebi var. Şimdi ona ilişkinde çok ciddi eleştirileri var muhalefetin böyle bir HSK nasıl görev yapacak diye. 7'sini Türkiye Büyük Millet Meclisi seçti. Şimdi 4'ü Cumhurbaşkanı tarafından atanacak. Etti 11. Bir de Adalet Bakanı ile müsteşarı var ki onu da Cumhurbaşkanı belirliyor. 13 üye. 13 üyenin 11'i aslında fiilen Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmiş diyebiliriz yeni süreçteki ilk adım olarak. Şimdi bu adalet çerçevesinde yapılan bir tartışma. Başka tartışmalar da var tabii adalet çerçevesinde. Özellikle bizim sektörü de medyayı da çok yakından ilgilendiren çabuk yeni Cumhuriyet.com.tr, Cumhuriyet Gazetesi'nin internet sitesinin genel yayın yönetmeni cezaevine konuldu. Attığı bir tweet nedeniyle ve sadece o tweetteki başlık nedeniyle.
Ve 55 saniye kalmış sadece tweet değil mi? Değiştirilmiş.
Evet, o tweetteki başlıkta yazının aslında FETÖ soruşturması yapan savcılara gözdağı biçiminde değerlendirmesi nedeniyle hakimin. Ama işte senin de söylediğin gibi en kritik noktalardan birisi Cumhuriyet.com.tr'de bir editör bir tweet'i atıyor, bir başlık koyuyor. Genel yayın yönetmeni şu an cezaevinde olan Oğuz Güven o tweet'i 55 saniye içinde değiştiriyor. Doğru olmadığını düşünüyor. Ondan sonra hayat devam ederken bir anda bir kampanya başlıyor. Ve diyorlar ki böyle bir şey nasıl olur, şu olur, bu olur. Özellikle hükümete yakın medyada. Ardından soruşturma başlıyor. Ve soruşturma sonrasında gözaltı, gözaltından sonra da Silivri. Çok ciddi tepki var. Zaten Cumhuriyet Gazetesi'nin 13 yöneticisi ve yazarı cezaevinde. Gözaltı süreleri de dahil edildiğinde bu 200 güne tekabül ediyor ve hala hakim görememiş haldeler. Yani daha hala hakim karşısına çıkıp savunma yapamadılar. Temmuz ayına kadar da yapamayacaklar. Onun dışında gazeteciler de var. Mehmet Alkan var, Ahmet Alkan var, Nazlı Ilıcak var. Onlar da hala hakim karşısına çıkıp haklarını savunmayı talep ediyorlar. İddianamelere baktığınız zaman ortaya çıkan gerçekten çok inanılması güç hatalar söz konusu. Mesela Doğan grubunun Ankara temsilcisi 3. duruşmada da serbest bırakılmadı. Son 2 duruşmada savcı tahliye talep etmesine rağmen onun iddianamesinde bir numarayla bağlantısı FETÖ'yle bağlantısına delil olarak gösteriliyordu. O numaranın araştırıldığında Vodafone'un telesekreteri olduğu anlaşıldı. Ama buna rağmen mahkemede bir tahliye kararı çıkmaması üzerine tartışmaların devam ettiğini görüyoruz. Yani HSK'dan başlayarak duruşmalara kadar, İfade özgürlüğü çerçevesinde gazetecilere yönelik tutuklamalara kadar her alanda son dönemde en çok konuşulan konu adalet diyebiliriz Türkiye'de.
Kanun hükmünde kararnamelerle ihraç edildikleri işlerine dönmek isteyen akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça açlık grevinin 70. gününde ve Avrupa Birliği Komisyonu'ndan açıklama var bu konuda. Türkiye'ye sorumlulukları hatırlatıldı ve sağlık durumları kalıcı hasar ve ölüm riski taşıyor denildi. Bu açıklamayı nasıl değerlendirebilirsiniz?
Evet, şu andan itibaren çok kritik bir durumda. Zaten Tabipler Birliği sürekli kontrol altında tutuyorlar. Ve ana muhalefet partisinin lideri de grup toplantısında da söyledi. Bırakın bunu diye. Böyle bir çağrı yaptı. Ama bunun yanında hem başbakana hem Numan Kurtulmuş'a, başbakan yardımcısına bununla da bir ilgilenin diye ricada bulundu. Ama o ricalara, sivil toplum kuruluşlarının tepkilerine, desteklerine, Yüksel Caddesi'nde Ankara'da yapılan gösterilere rağmen hükümetten herhangi bir girişim söz konusu değil bununla ilgili. İki eğitimci diyorlar ki bizi kanun hükmüne kararnameyle attınız. Hakkımızda herhangi bir soruşturma yok. FETÖ üyesi değiliz. Bu şartlar altında haksızlığa uğradık ve ekmeğimizin peşindeyiz diyorlar ama seslerini duyuramıyorlar. Herkes vazgeçsinler, kendi sağlıklarına zarar gelecek diye çağrıda bulunuyor, motive etmeye çalışıyor. Ama onu da yapmıyorlar. Sonuç alana kadar devam edeceğiz diyorlar. Muhalefet özellikle en azından aileleriyle bir görüşme sağlamak için çaba sarf ediyor. Ama hükümet buna da yanaşmıyor. Ve o açlık grevi 70. günde uluslararası camianın bir biçimde devam ediyor. Böyle devam ederse sağlıklarıyla ilgili en azından ölüm olmasa bile kalıcı bir takım sorunlar yaşama ihtimali artık çok fazla. Bu iki eğitimciyle ilgiliydi. Bir açlık grevi de Tunceli'de devam ediyordu. Kemal Gün oğlunun cenazesini istiyordu. Oğlu DHKPC'li ve bir operasyon sırasında cesetler de tanınamayacak hale geliyor. Ve Kemal Gün her ne olursa olsun DNA testi yapılarak kemikleri de olsa istiyorum diyerek Tunceli'de bir parkta açlık grevini sürdürüyordu. 70 yaşında 80 günü aşmıştı. Savcılık, valilik bu işte ilgilendi ve oğlunun cenazesinden geri kalanları babasına teslim edecekler. O da çünkü bir mezarı olsun en azından dua edebileyim. Başka da bir talebim yok diyordu. O talebi yerine getirmiş oldu.
19 Mayıs törenlerinin Türkiye'de çeşitli kentlerde bazı gerekçelerle iptali söz konusu. Son olarak İzmir Valiliği bir iptal kararı aldı. Marmaris'teki kazayı gerekçe göstererek. Bunun yanı sıra Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret etme suçlarından haklarına soruşturma başlatılan Mustafa Arman ve Yavuz Bahadaroğlu şüpheli sıfatıyla ifade verdiler. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuda bir açıklaması var. Yanı sıra parti liderlerinin hemen hemen hepsi grup toplantılarında bu konuya değinip olayı çok çirkin bulduklarını söylediler. Bu konuyu nasıl değerlendirebilirsiniz?
Milli bayramların kutlanması konusunda ezelden beri Türkiye'de şöyle bir eleştiri yapılırdı. Hep resmi kutlamalar yapılıyor, halk dahil edilmiyor diye. Şimdi halkın dahil olduğu kutlamaların iptal edildiğini görüyoruz. İstanbul'da, İzmir'de. Mesela İstanbul'da, Beşiktaş'ta son yıllarda son derece renkli, gençlerin katıldığı, eğlendikleri ve coşkuyla kutladıkları 19 Mayıs şenlikleri vardı Beşiktaş Belediyesi'nin düzenlediği. Bunu yasakladı valilik. Belediye başkanı da isyan ediyor. Yasaklama gerekçesi güvenlik. Zaten yani ya güvenlikten ya da işte cenaze var diye, yas var diye, şu diye, bu diye iptal ediliyorsun. Ya. Mutlaka bir şeye de denk geliyor. Ve artık muhalefetin çok ciddi tepkisi var. Ve bu tepkiyi de dile geçiyorlar ama fark etmiyor. Sonuçta valilik kararı aldığı zaman mesele bitiyor. Bir de olağanüstü hal çerçevesinde. Ama halkın da bu işi artık böyle kabul etmediğini ve buna tepki gösterdiğini de söylememiz lazım. Özellikle milli bayramlar konusunda hassas olan kitlelerin İzmir'de bir matem havasına sokup bir milli bayramı iptal ediyorlar. Halbuki onları orada anmak ve üzerine de milli bayramı kutlamak mümkünken. Güvenlik gerekçesi de son derece anlamsız bulunuyor ki şu anda İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan da önderlik ettiği eski Türk sporlarını öne çıkartan gençlik festivalleri var. Mesela buralarda güvenlik sıkıntısı olmuyor. Ya da bir takım başka festivaller var, konserler var, belediye konserleri. Buralarda da güvenlik sıkıntısı olmuyor ama her ne hikmetse Beşiktaş Belediyesi'nin düzenleyeceği 19 Mayıs şenlikleri güvenlik gerekçesiyle iptal edilebiliyor. Son yıllarda sık sık yapıldığı gibi. Diğer taraftan bunlar tartışılırken Atatürk'e hakarette de böyle bir sınır tanımaz hale gelinmişlik durumu var. Ve bu tabii çok gerçekten tepki gördü Türkiye'de. Her kesimden ama her partiden, her gruptan, her sivil toplum kuruluşundan bunun üzerine savcılar harekete geçtiler. İşte o iki isimle ilgili soruşturma başlattılar. Birisinin cezaevine konulduğunu biliyoruz. İddianame de hazırlandı ikisiyle ilgili. Birisine ilişkin de arama çalışmalarının devam ettiği bilgisi var. Hala da tepkilerin devam ettiğini söyleyebiliriz.
Bu haftaki bilgiler için çok teşekkür ediyoruz size.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.